Ayrım 34, sayfa 322. 14. Terk edilmiş tersane. Kendi hücreleriyle savaşan bir vücudu antikoruydu Göksel. Diğer polislerle birlikte ellerinde ülkenin bayrağıyla vatan için ölürüz diyen liseli gençleri toplamış, otobüslere doldurup karakola getirmişlerdi. İçeri girer girmez topladığı nüfus cüzdanlarının teslim etti. Hiçbir zaman kağıt işiyle ilgilenmemişti. Çıkıyorum ben dedi amirine. İşi bittiğinde mutlaka haber vermesi gerektiği en kibar şekilde istemişti ondan. Çekiniyorlardı diğerleri Göksel'den. Sessizliğinden, hiç konuşmadan aniden harekete geçen çevikliğinden. Ancak korku veren şeye saygı duyulabilen bir sürü olarak da saygı duyuyorlardı ona. Yalnızlığına, umursamaz doğasına. Çıkıp gidecekti eğer memurlardan biri Göksel abi bugün 4 kere seni bir kadın aradı demeseydi. Göksel sadece dönüp baktı genç memurun suratına. Çocuk üstüne düşen bir tuğlayı kaldırır gibi cevap verdi. Nerede? Geldi mi diye sordu. Kaçta gelecek dedi. Önemliymiş. Göksel'in bakışı devam etti. Çocuk geç de olsa anlayıp açıkladı. Adını vermedi. Kadın, bir tek kadın vardı dünyada. Göksel karakoldan çıktı. Işığı kaybetmek üzere olan havanın diyaframında rahatladı. Yokuştan aşağı inmeye başladı. Sokağa gidecekti. Bu akşam son prova vardı. Önümüzdeki hafta kapıları herkese açacaklardı. Birbiri üstüne eklenerek ancak yaşanabilen insanların üst üste hayatlarının yanından geçip indiği yokuşu. Sokağa varmak için ana caddeden karşıya geçmeliydi ama geçmedi. Sağa döndü. Sakin sakin dümdüz yürüdü. Otobana bağlanan yola vardığında yine sola döndü. Yokuşu çıktı adım adım. Eskicilerin antik eşyalarla sokakları kapladığı yokuşa girip aşağı yürüdü. Sahile inecekti. Sokaktan iyice uzaklaşmıştı. Provaya yetişmesi de zaten artık imkansızdı. Göksel eskicilerin sokağına geldiğinde aracından inmişti. Ada arabayla bir arabayı takip edebiliriz ama her an trafiğe kapalı bir sokağa girme olasılığı olan bir insanı takip etmek mümkün değildi. Çekilip çekilmemesine önemsemeden caddenin kıyısında bırakmıştı aracını. Göksel ile arasındaki mesafeyi koruyup onu takip etmeye devam etti. Bu takip en sonunda onu denize ulaştıracaktı. Nedenini bilmiyordu ama hislerinden emindi. Okuldan eski tanıdıklarını aramıştı. Ama daha ilk kelimede bile herkesin kendisine nasıl kızgın olduğunu anlamış, soramamıştı Deniz'in yerini. Bir tanesine mırıldanmıştı ama o da telefonla birlikte konuyu da aceleyle kapatmıştı. Birlikte ilham paylaştığı arkadaşları artık kendilerinde görmüyorlardı adayı. Göksel aşağıya vardığında büyük parkın içine girdi. Ada mesafesini koruyarak sabırla takip etti onu. Parkın bittiği yerde duvar yapmış plakanın kenarında etrafı demir plakalarla çevrilenmiş bir araziye girdi. Ada önce kafasını sokup baktı. Plakaların çevresindekileri kocaman bir liman vardı. Ortasında karaya çekilmiş, paslanmış iki gemi birbirine dayanmıştı. Yıllarca geçip gitmişti bu demir duvarların yanından, içinde ne olduğunu bilmeden. Gemilerin buraya yanaştığını çok kez görmüştü ama hiç ilgilenmemişti. Denizi böyle bir yerde ne işi olabilirdi? Göksel'in yan yatmış olan gemiye doğru ilerlemesini seyretti. Aralıktan geçip dev palangaların arasına sızdı. Göksel o gemiye girmişti. Koştu ada. Göksel aniden çıkarsa yolun ortasında ona yakalanmamak için Göksel'in girdiği yerde deniz varsa ona ulaşmak için korku ve heyecanla. Paslı merdivenden çıktı. Eğilimli güverteye indi. Bir zamanlar yolcuların oturması için yapılmış olan sıraların çoğu sökülmüş, güvertede sadece 2 sıra sağlam kalmıştı. Buraya oturup denizden doğacak güneşi izlemenin keyfini düşündü ada bir an ve etrafına bakındı. Göksel'in girebileceği tek bir kapı vardı. Kapıdan içeriye girdi. Artık saklanmayacaktı. Gözleri karanlığa alıştığında ilerideki diğer kapıdan ışık geldiğini fark etti. Adamların çıkardığı sesi umursamadan hızla ilerledi. İçinden deniz diye bağırmak geldi. Odaya girdi. Burası kocaman bir salondu. Sandalyeler yerlerinden sökülmüş, bir kenara yığılmışlardı. Ve ortadaki alanda 2 kişi vardı. Ada algılayamadı. Biraz yaklaştı. Ortalarındaki küçük tüpte ısıttıkları kaşığa odaklanmışlardı. Adayı fark etmediler bile. Ancak filmlerde görebileceği bir şeye canlı tanıklık ediyor olduğunu birkaç saniye sonra anlayabildi ada. Eroin pişiriyorlardı. Deniz yoktu. Hemen geri çıktı. Ama yan kapıdan gelen ses dikkatini çekti. Temkinli bir şekilde sesin geldiği odaya girdi. Yere atılmış paçavralar üzerine yığılmış insanlar öksürük tıksırıklarla kendilerinden geçmiş bir halde neredeyse üst üste yatıyorlardı. Korkunçtu. Bir tanesinin burnu kanıyordu. Ada hemen geri çıktı odadan ve hızlı adımlarla çıkışa yöneldi. Biraz önce girdiği kapıdan akşamüstü olmasına rağmen sızan ışık içerisinin karanlığından kurtuluşunu temsil edercesine çekti adayı kendine. Kapıya yaklaşmıştı ki duyduğu sesin tanıdıklığı durdurdu adımlarını. Tek başına bir kemandan çıkan notalar biraz önce geçtiği kapının gerisinden geliyordu. Biri beceriksizce Adagio for Strings'i çalmaya çalışıyordu. Notalara iyi basmıyor, yaylılar da akmıyordu. Ama deniyordu. Dönüp sesin geldiği kapının üzerindeki lombaza yaklaştı ada. İçeriye baktığında kolundaki turnikesini çıkarmadan titreyen elleriyle elindeki kırık kemanı çalmaya çalışan birini gördü. Çıplak kolları delik deşik, ayakları çıplak ve yaralıydı. Topuğunun köşesinde yara öyle cıvıktı ki irin doluydu. Baktığı görüntünün acımasız gerçekliğiyle sarsıldı ada. Beynine akan müzik ona her notasında fısıldadı. Yerde çökmüş bu varlığın kendisiyle aynı kaynaktan geldiğini. Yaşlar adanın gözlerine hücum etti. İzledikleri gerçekliğin etkisini bulandırıp hafifletmek istercesine elini uzattı kapıyı. Açacaktı. İçeri girip yerdeki kızı kaldıracak ve ona evine götürecekti. Ama ada kapıyı açmadan kız kafasını çevirip gemi kapısının lombozundan kendini izleyen adayı fark etti. Müzik durdu önce. Sonra kız küfürlerle kalkıp adayı nefretle kovaladı. Paylaşacak malım yok diye bağırarak delicesine saldırgandı. Ada hızla ışığa koştu. Arkasına bakmadan indi. Yan yatmış geminin paslı merdivenlerinden kızın savaş çığlıkları silikleşene kadar yavaşlamadı. Girdiği demir levhaya doğru ilerledi. Sessizlik nihayet çökünce durup baktı. Yan yatmış paslı geminin aklının her hücresine kazınan görüntüsüne. Ölürken aklına gelen son görüntüsünün bu olacağını bilmeden. Levhanın aralığında eğilip geçti. Dışarı çıktığında neredeyse koşacaktı ama bekle demişti Göksel. Nereden geldiğini anlamadığı sesin etkisiyle sıçradı. Sesin geldiği yöne döndü. Göksel sırtını demir levhaya dayamış yerde oturuyordu. Bağırmak istedi ada. Biraz önce şahit olduğu şeylerin gördüğü için kızgınlık hissediyordu. Çaresizlikten gelen her kızgınlık ilk önce öfkeye dönüşüyordu. Gözlerindeki yaşları silip suratını buruşturarak ne işin var burada diye bağırdı Göksel'e. Göksel sakince ayağa kalktı. Senin dedi. Başka bir şey söylemedi. Sadece baktı. Ada dişlerini sıktı önce. Arkasını dönüp yürümek istedi. Ama gidemedi. Ellerini yumdu, sonra açtı. Bedeninde gezinen huzursuzluk hareketlerinin yansımıştı Göksel. Göksel'e çıkıştı. Ne biçim bir yer burası? Göksel sadece baktı. Ada yine çıkıştı. Deniz burada değil. Göksel sadece baktı. Ada yine çıkıştı. Niye geldin buraya? Denizi görmeye. Göksel sakince ve çok ağır bir şekilde başını iki yana salladı. Kızın görüntüsü aklından çıkmıyor, beceriksizce çaldığı kemanın sesi beyninde sürekli yankılanıyordu. Kafasının içine sızan bir düşünceyi çıkarmak istercesine başını kaşıdı ada. Derin bir nefes aldı ve düşünceyi içinden atarcasına nefesini dışarıya bıraktı. O zaman sana iyi günler dedi aceleyle Göksel'e. Bu lanet olası yerden bir daha durmayacaktı. Yürümeye başladı. Göksel, ada diye seslendi. Sadece adını söylemişti. Ama ada dönüp ne diye haykırdı. Sonra yine ne? Ne vardı? Ne istiyordu? Ne derken geri geri adım atmaya devam etti ve ekledi. Konuş. Göksel mırıldandı. Hatırladın mı onu? Adanın kaşları çatıldı. Kimi? Kimi hatırlamış mıydı? Adımları durdu. Göksel sadece baktı. Ada beyninin içindeki soruyu sorgularken soru aklından çıkmayan o yarayla eşleşti önce. Aklı çıplak ayaktaki yaradan kayıp koldaki iğne izlerine vardı. Kan içmekle kalmayıp iğnesini soktuğu yeri koparan bir sivrisineğin saldırısına uğramış gibi delik deşikti kızın kolları. Küçük ama erinli yaralarla doluydu teni. Aklındaki görüntüyü izledi ada. Kızın kirden yumaklaşmış saçlarını ve oradan da yüzüne vardı. Kirin kanla ve yarayla karıştırıp kamufle ettiği o yüz tanıdık mıydı? Gözleri dehşetle açıldı adanın. Biraz önce gözlerine hücum eden yaşlar aniden saldırıya geçercesine yine toplandılar. Aklındaki görüntünün kendisine ifade ettiği o anlamın gücüne teslim oldu ada. Dehşet, korku, kayboluş içinde büyüdü. Ağzından tek bir isim çıktı. Nihan. Geri dönmek, Nihan'ı konservatuvarda birlikte çalışırken yeteneğine gıptayla baktığı kızı o çukurun içinden çekip çıkarmak istedi bir an. Sonra aklı ona karışma dedi. Karışsa da kendisini bu seviyeye indirmiş birine nasıl yardım edebilirdi? Edemezdi. Kendini kandırdı ada. Yardım etmesi gereken yerde yardımdan kaçanlar hep kafalarını çevirebilmek için kendilerini kandırırlardı. Aralığa doğru bir adım atmış olsa da hemen geri döndü ve hızla parka doğru yürümeye başladı. Zihnindeki görüntüden uzaklaşabilecek olsa koşardı da. Parka varmak üzereydi ki buraya neden geldiği çıktı beyninden. Durdu. Sinirle geri döndü. Kıpırtısız aynı noktada dikilen Göksel'e yaklaşırken cebinden iPad'i çıkardı. Göksel'in yanına kadar gelip ona uzattı. Elleri cebinde durmuş adaya bakan Göksel kendisine uzatılan şeye baktı. Sonra kafasını kaldırıp ne olduğunu soran gözlerle adaya sabitledi bakışlarını. Al dedi ada ve ekledi. Deniz için. Göksel cebinden çıkarmadı ellerini. Ada alsana dedi. Gerçekten hemen oradan gitmek istiyordu ve uzatılan müziğe karşı Göksel'in umursamaz tavrı inanılır gibi değildi. Göksel, bu hale bir günde gelmedi, anlamalısın. Bu hale bir günde gelinmiyor ama mutlaka geliniyor, ada, dedi kıpırtısızca. Göksel'in ima ettiği şey midesini bulandırdı adanın. Öfkesini tiksintiyle birleştirdi. Küçük beyinli salak derken suratını ekşiterek baktı Göksel'e. Ne ima ediyorsun sen gerizekalı diye bağırdı ve uzattığı iPad'i ona fırlatıp çekip gitti. Hızlıca yürürken dişlerini sıkıyor, kendi kendine gerizekalı diye mırıldanıyordu. Ucunda durduğu uçurumun kıyısından koşarcasına geçti parkı. Adanın uzaklaşmasını izledi Göksel. Sonra dönüp demir plakadaki aralığa baktı. Bir an sadece bir an içeri girip Nihan'ı sırtlanıp o delikten çıkarmak geldi aklına. Ama yapmayacaktı. İnsanlardan böylesine zarar görmüş birinin merhameti sadece anlıktı. Kafasını çevirdi, yerdeki iPad'i aldı eline. Camı kırıktı, çalıştırdı. Kulaklıktan yükselen müziğin sızıntısını duydu. Ama kulaklığı kulağına takmayacaktı. Müziği kapattı. Provayı kaçırmıştı ama Deniz'i bulmalıydı. 15. Deniz Göksel. Prova iyi geçmişti. Göksel'in eksikliğine rağmen idare etmişlerdi. Çocukların toparlanmalarını bekledi Deniz. İşini bitirenler yanında toplanmaya başladılar. 11 genç insan karşılığında hiçbir kazanım beklemeden üretime geçmiş, anlamadansa müziğe harekete dönüştürüp duyguya dönüşebilmesi için aralıksız emek vermişlerdi. Açılışa bir hafta kalmıştı. Sokağın herkese açılmasıyla içki içmeden de o yüce duyguya erişebilen, ruhların kaybolmasına gerek kalmadan da eğlenebilen, eğlenirken anlamlanan, sanatın bedene dokunduğu anlamın her gece yeniden doğduğu bir yerin yeryüzünde yapılabileceğini ispatlayacaklardı nihayet. Belki bazıları garipseyeceklerdi. Belki tuhaf bulup görmek istemeyeceklerdi. Deniz'in oluşturmaya çalıştığı farkındalığı. Çünkü belki de buraya ait değillerdi. İşte o an kapının üstüne yazacağı yazı geldi Deniz'in aklına. Bu sahne herkes için tasarlanmamıştır. Anlamın ancak ve ancak sanatla olduğunu bilenlere adanmıştır. Nihayet gençlerin hepsi toplandılar. Deniz her birinin kararlılıkla bezenmiş ifadelerine baktı tek tek. Minnettardı. Elini yavaşça kaldırdı. Güçlü ve emin alkışlamaya başladı. Gözlerini etrafındaki toplanan çocukların gözlerinden ayırmadan Deniz'in alkışına aynı eminlikle tereddüt etmeden katıldı hepsi. İnsanın kendi kararlılığının samimiyetle alkışlaması coşkusu yayıldı atmosfere. İnanç vardı o alkışta. İnsana, insanın yapabileceklerine, olabileceklerine inanç ve emek. Vazgeçmeyenlerin emeğinin dünyayı daha yaşanır bir yer yaptığının alkışıydı bu. Alkış dindiğinde konuşmaya başladı Deniz. Kendisine anlamın koruyucusu gibi saygıyla ve inançla bakan 11 gencin gözlerine bakarak. Niye doğar insan? Niye var olur? Cevap, ancak düşününce, hayatı aralıksız analiz etmeye başlayınca kendini gösteriyor. En güzel tarafı da bu cevabın herkes için farklı olması. Senin cevabın bana uymuyor, benimkisi de sana. Hepimiz burada en iyi yaptığımız şeyi birlikte yapabilmek için toplandık. Herkesten daha iyi dans ediyoruz, daha iyi müzik yapıyoruz. Çünkü bunun için yaratıldık. İlham vermek için buradayız. Peki bu kadar mı? Akşam buraya girip diğerlerin önünde dans edip dünyayı mı kurtaracağız? Yüksek sesle telaffuz etmeseler de çocukların da kendilerine bu soruyu sorduğunu biliyordu Deniz. Hepsi akıllıydı ama yine de kendisinden gördükleri inancın mantığından beslenen köklerini bilmeseler de adanmışlardı. Akılla, mantıkla desteklenmeyen her inanç ne kadar köklü ve samimi olursa olsun biata dönüşürdü. Biatın olduğu yerden sadece lanet doğardı. İnsan sorgulasın, sorgularken gelişsin diye yaratılmıştı. Bu yüzden biat insanın doğasına tamamen aykırıydı. Ve Deniz kurmaya çalıştığı bu sistemin beslendiği mantığı açıkladı. Hayır, dans ederek kurtaramayacağız dünyayı. Dans ve müzik, resim, heykel, edebiyat, sinema, tasarım. Ne kadar da gereksiz aslında. Çünkü hayatta kalmak için bunlardan hiçbirine ihtiyacı yok insanın. Müzik dinlemek, dans etmesek, film izlemesek, kitap okumasak, bir resme heykele bakıp düşünmesek de gayet mutlu, sağlıklı yaşayabiliyoruz. Yaşamak için sanat da çok da gerekli değil aslında. Göksel nihayet sokağa vardığında Deniz, peki ne için gerekli o zaman sanat diyordu. Sessizce bir köşede dikilip konuşmayı dinledi. Deniz, yaşamak hayatta kalmak için değilse ne içindi bu çaba? Sanatçılar tarafından yüzlerce yıldır verilen bu emek neden? Dedi kendisine odaklanmış çocukların gözlerine tek tek bakarak. Ve sonra devam etti. Gelişmek ve kendini gerçekleştirmek için gerekli. Hakiki insan olabilmek için. İnsan hayatta kalabilmenin çok ötesinde gelişmek, kendini aşmak için var edilmiş bir varlık. Bugün artık yaşamak için ihtiyaçları giderilmiş bir insanlık var karşımızda. Her bir şekilde hayatta kalıyor, yaşıyor. Ama olmaları gereken şeye dönüşebiliyorlar mı? Kendilerini aşabiliyorlar mı? Kendi potansiyellerini fark edip doldurabiliyorlar mı? Hepsinin kafası sağa sola sakince sallanırken Deniz devam etti. Sadece birkaç kişinin fark yarattığı ve geri kalanlarının sürüler halinde takipte olduğu bir insanlık. Potansiyelinden habersiz, kimliksiz, ne için doğduğunu bir gün bile düşünmemiş, varoluşunun değerini aklına bile gelmemiş milyonlarca. İşte sanat bu yüzden var. Kişiyi yola çıkarmak için. İnsana varoluşun ilhamını yükleyip, insanın kendi potansiyelini keşfeden bir organizmaya dönüşmesinde yardımcı olmak için. Sanat canınızı kurtarmaz ama kesinlikle varoluşunuzu kurtarır. Sizi yaşarken öldürmekten kurtarır. Çünkü insan takipçi değil, keşifçi olarak tasarlanmış bir organizmadır. Ayrım sonu.